Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyonuz TGRT FM. Biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Hatıralar programında sizlerle yine buluştuk. Ve bu hafta yine her zaman olduğu gibi programımızı açmadan size en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere enteresan bir kimsenin hatıralarından bahsedeceğiz. Sultan II. Abdülhamit zamanında Harem-i Humayun'da harem ağalığı yapmış olan Nadir Ağa'nın hatıraları. Ancak Nadir Ağa'nın hatıralarına geçmeden evvel harem ağaları hakkında size kısa bir malumat vermek isteriz. Sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı 3 avludan müteşekkildir. Birinci avlu bugün herkesin biletsiz girebildiği kısımdır. İkinci avlu devlet dairelerinin bulunduğu kısım idi. Divan toplantıları burada olurdu. Üçüncü avlu ise padişahın yaşadığı yerdir. Buraya Darü's-Saade denirdi. İkinci avluyla üçüncü avluyu birbirine bağlayan kapıya da Babü's-Saade, saadet kapısı adı verilirdi. Bu padişahın evi olan Darü's-Saade'nin bir kısmı Enderun Mektebi, bir kısmı ise harem dairesi idi. Burada küçük kasırlar, köşkler, bahçeler de mevcut idi. Enderun Mektebi, savaşlarda alınan esirlerden fizikçe düzgün, zekası yerinde istikbal vaat eden gençler, devletin hissesine, ganimetten devletin hissesine düşen beşte birinden tabii bunlar, saraya alınırlar. Zamanla bu kifayet etmeyince gayrimüslim veya Müslüman halkın çocuklarından da rızalarıyla çocuklar alınmış. 10-12 yaşlarında çocuklar önce Türk ailelerinin yanında Türkçe öğrenmeleri, İslam dininin esaslarını öğrenmeleri temin edilmiş. Sonra bu mektebe alınmıştır. Enderun Mektebi, daha önceki programlarda da defaatle belki anlatmışızdır, saray akademisidir. Bugünkü Mülkiye Mektebi'nin temelini teşkil eder. Devlet adamı yetiştirmek üzere kurulmuş bir mekteptir. Sarayda kurulması da enteresan. Saray çünkü koca imparatorluğun idare edildiği yerdir. Mektebin burada olması çocukların aynı zamanda staj görmelerini ve sıkı bir müşahede altında tutulmalarını icap ettirir. Enderun 6 sınıftan müteşekkildir. Her birinde 80-100 veya daha fazla talebe vardır. Bu talebelere iç oğlanları denir. Bunlar burada yetişirler. Sabah namazından öğle namazına kadar nazari dersler görürler. Saray dışından ve saraydan hocalar nezaretinde. Öğlenden sonra serbesttirler. Spor müsabakaları efendim ve diğer istirahatle geçirirler öğleden sonrayı. Bunların bir başka görevi vardır. Padişahın hususi hizmetini buradaki iç oğlanları yaparlar. Her birinin kendine mahsus görevleri vardır. Sofraların kurulması, padişahın elbiselerinin hazırlanması, yazışmaların götürülmesi, getirilmesi hep bu iç oğlanları tarafından yapılır. Daha sonra bunlar yetişirler. Paşa olurlar, sancak beyi, beyler beyi, sadrazamlar kadar çıkarlar. Şimdi Darü's-Saade'nin bir kısmı Enderun Mektebi. İşte bugün mukaddes emanetlerin, hazine dairesinin bulunduğu yerler hep Enderun Mektebi idi. Darü's-Saade'nin ikinci kısmı haremdir. Harem, padişahın hanımlarının, kızlarının, çocuklarının yaşadığı yerdir. Ve hizmetkar kadınların, cariyelerin bulunduğu yerdir. Şimdi Darü's-Saade kısmında iki tane harem, iki ağa vardır. Bunlar ak ağalar ve siyah ağalar. Siyah ağalar ki bunlara Babü's-Saade ağaları denir. Haremin emniyetini, inzibatını ve dışarıyla münasebetini sağlarlar. Ak ağalar ise bunlar zenci değil beyazdır. Bunlar da Enderun'daki talebelerin efendim hallerine nezaret eder ve Enderun'da nöbet tutarlar. Demek ki sarayda iki tane hadım ağası var. Bunların ortak özellikleri hadım olmalarıdır. Zenciler haremle, ak ağalar ise, beyaz ağalar ise Enderun'da görevliler. Şimdi bizim mevzumuz harem ağaları olduğu için biz zenci harem ağalarından bahsedeceğiz. Şimdi malumunuz Kaçköş devrinde kadınlarla erkeklerin birbirine karışmadığı zamanda haremin de dışarıyla münasebeti var. Hareme eşya girecek, yiyecek girecek, odun girecek, doktor icabında getirilecek, harem hocaları var. Hocalar getirilecek, götürülecek. Harem halkı seyahate, gezmeye götürülecek. Bunların hepsinde bir nezaretçi olması lazım. Yabancı erkekler hareme giremeyeceğine göre ki padişah haremine, padişahtan başka hiç kimse giremez. Harem ağaları bu irtibatı sağlıyor. Haremin dışında, harem ağalarının ikametine mahsus bir daire vardır. Harem ağaları haremin içinde yaşamazlar. Haremle dışarı arasında bir bölümde yaşarlar. Koğuşları, evleri, odaları, her şeyleri vardır. Tahsisatları vardır. Burada yaşarlar. Gece iki tanesi devamlı nöbetçi bulunur. Bunların başındaki ağaya da Darüssade ağası denir. Baş harem ağası denir. Bunların vazifesi sizlere daha önce arz ettiğim gibi haremle dışarının münasebetini sağlamaktır. Hareme mesela kumaş gelecek. Tüccardan o kumaşları alan harem ağalarıdır. Getirip hareme sokarlar. Hanımlar beğenirler. Alınır. Paraları harem ağaları tarafından ödenir. Hareme odun, hareme yiyecek hep harem ağalarının vasıtasıyla girer. Doktor gelecek mesela, hasta var. Harem ağaları getirir. Haremdeki cariyelerin, harem halkının bir gezmeye gitmesi durumunda da onlara harem ağaları eşlik eder. Yani haremle dışarının irtibatını sağlar. Ve padişahın haremde geçirdiği zamanda da bu harem ağaları padişahın musahibidir. Yanında bulunur. Padişahın hizmetini görürler. Bunlara musahip denir. Musahip sohbet eden kimse demektir. Padişaha en yakın, en mahrem hayatında en yakın olan kimseler bu harem ağalarıdır. Bunlardan dört tanesi hele baş musahip, ikinci, üçüncü, dördüncü musahip olarak padişahın çok yanında bir nevi özel kalem müdürü, özel hizmet görevlileri şeklinde hizmet verirler. Harem ağalarının başı olan baş harem ağası, Darüssade ağası çok yüksek rütbeli bir görevlidir sevgili dinleyiciler. Kendisi köle, hadım ve zenci olduğu halde Osmanlı protokolünde çok mühim bir yeri vardır. Bütün vakıflar bir kere idaresi buna bağlıdır. Sarayın müdürü gibi bir mevkii vardır. Ve padişah tarafından da çok sevilip sayıldığı için padişah üzerinde de nüfuzu ve prestiji mevzu bahistir. Harem ağaları, zenci harem ağaları isimden de anlaşılacağı üzere hadımdır. Zaten hadım oldukları için hareme girip çıkmalarına dinen cevaz verilmiştir. Bunların bu durumları ya doğuştandır, yani doğuştan hadımdırlar veya sonradan hadım edilmişlerdir. Çok kimsenin zannettiğinin aksine bunlar Osmanlı ülkesinde hadım edilmiş değildir. Çünkü İslam hukuku, Osmanlı hukuku değil insanların, hayvanların bile hadım edilmesini, kısırlaştırılmasını caiz görmemektedir. Peki bunların başına bu iş nasıl geliyor? Bunlar ekseriya Afrika menşelidir. Bu hadise başlarına Afrika'dayken gelmiştir. Bu da iki türlü oluyor. Afrika'da kabileler birbirleriyle muharebe ettikleri zaman yenenler, yenilenlerin, mağlupların erkeklerini hadımlaştırıyor. Neden? Onları bir kere nesillerinin kesilmesi ve nüfuslarını azaltmak için. İkincisi de bunların güç ve kuvvetten düşerek kendilerine hizmetkar olmalarını temin etmek için. Ve daha sonra bunları köle olarak satıyorlar. İkinci durum ise Hristiyan misyonerleri tarafından yapılıyor. Afrika'da Hristiyan misyonerlerinin kurmuş oldukları manastır ve kiliselerde, kilise korosu malum Katoliklerde çok mühimdir. Kiliselerde müzik vardır Hristiyanlarda. Kilise korosu da 9, 10, 12 yaşlarında oğlan çocuklarından teşekkül eder. Zencilerin sesleri çok güzeldir. Dünyada musikiye en yatkın ırk belki de zencilerdir. İşte kilise ve manastırlara kilise korosuna alınan bu zenci çocuklar, Afrikalı zenci çocuklar, ergenlik çağına gelip de sesleri kartlaşmasın diye manastır ve kilisedeki papazlar tarafından kısırlaştırılmaktadır. Bunda en ileri giden Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki manastır ve Assüt'teki manastır idi. Bunları harem ağalarının kendi itiraflarından öğreniyoruz. Demek ki Osmanlı ülkesinde Osmanlılar tarafından hiçbir kimseye hadımlaştırma tatbik edilmemiştir. Bu çok büyük bir suçtur. Cezası idamdır. Müteaddit fermanlarda bunu görüyoruz. Ancak Afrika'da daha önceki hayatlarında başlarına bu iş gelmiş olan kimselerin bundan sonraki hayatlarını idame ettirebilmeleri için bunlar köle olarak satın alınmış, saraylarda ve konaklarda harem ağası olarak istihdam edilmiştir. Bu adet Osmanlılardan önce Bizans ve Roma saraylarında da vardı. Bizans ve Roma saraylarında da zenci, hadım, harem ağaları istihdam edilirdi. Yani bunu ihdas eden Osmanlılar olmamıştır. Bilakis Osmanlılarda harem ağaları zenci ve hadım olmalarına rağmen çok itibarlı, çok prestijli insanlardı. Her bakımdan hürmet gören kimselerdi. Bunların bazı hususiyetleri vardı sevgili dinleyiciler. Bir kere çok mülayim, hassas, içli insanlardı. Belki o fiziki durumlarının getirdiği bir netice olabilir. Son derece sadık idiler. İşlerini son derece iyi yaparlardı. Ve hepsi son derece dindardı sevgili dinleyiciler. İstanbul'da pek çok hayır eseri vardır. Bu harem ağaları tarafından yapılmış. Bunlardan çok meşhurları vardır. En meşhurlarından birisi Beşir Ağa'dır. Beşir Ağa, Sultan 1. Mahmud'un harem ağasıydı sevgili dinleyiciler. Uzun yıllar Medine-i Münevvere'de harem ağalığı yapmış. Daha sonra İstanbul'da sarayda bulunmuş. Padişahın çok sevdiği ve padişah üzerinde çok nüfuzlu bulunan bir harem ağasıydı. Kendisi Meşayih-i Nakşibendiye'den Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri'nin talebesi ve halifesiydi. Yani zenci, köle, harem ağası, hadım ve aynı zamanda da bir Nakşi şeyhi. Osmanlılardaki cemiyet düzeni anlaşılmaz hakikaten günümüz bakış açısıyla. Bu kadar enteresan bir şahsiyettir. Mezarı Eyüp Sultan Türbesi'nin çıkışında hemen o kafesli pencerenin içindedir bu Beşir Ağa'nın. Başka da böyle Amber Ağa gibi, Nadir Ağa gibi, Cevher Ağa gibi, efendim pek çok Numan Ağa gibi pek çok harem ağasının ve Enderun ağasının ismi tarihe geçmiştir. Bunlar bulundukları zamanda mühim bir fonksiyon icra etmiştir sevgili dinleyiciler. Sarayla dışarının irtibatını sağlayan ve aynı zamanda padişahla haremin ve saray halkının irtibatını sağlayan insanlar olarak mühim bir rol ifa etmişlerdir. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bu harem ağalarından bir kısmı Mısır gibi Osmanlı kültürünün devam ettiği yerlere gitmiş ve orada konaklarda, saraylarda çalışmışlar. Türkiye'de kalıp da yurt dışına giremeyenler ise çok sıkıntı ve zaruret içinde ömürlerini tamamlamışlardır. Bunlar sağlıklarında aldıkları maaştan bir harem ağası sandığı kurmuşlardı. Oraya güvenilir birini de sandık ağası tayin etmişlerdi. Herkes her ay maaşından belli bir miktarı buraya yatırırdı. Bu para işletilir, tenmiye edilir, gelir getirir ve işlerinde çalışamayacak duruma düşen, hastalanan olursa bu paralardan onlara yardım edilirdi. Bu para onların saray lağvedildikten sonraki hayatlarında bir miktar yardımcı olmuştur. Harem ağalarının çok hassas hususiyetleri vardı. Mesela bir suç işledikleri zaman aralarında kendileri suç işleyen arkadaşlarına ceza verirlerdi. Bu da ensesine ağır bir tokat indirmekle olurdu. Buna kaplama denirdi. Bir başka hususiyette harem ağalarının musandıraya çıkmasıdır. Harem ağaları ayda bir kendilerini odalarına kapatırlar. Dışarıyla hiç görüşmezlerdi. Buna musandıraya çıkmak denirdi. Bir nevi çile gibi. Musandıradan çıktıktan sonra kimin dairesinde hizmet ediyorlarsa ona bir hindi kızartması hediye gönderirlerdi. Çünkü sadece padişahın hareminde değil, valide sultanın, padişah kızlarının, şehzadelerin de harem ağaları vardı. Kimin haremi varsa orada harem ağası vardı. Saray dışında vezirlerin, beylerin, paşaların da haremleri varsa orada da harem ağaları mevcut idi.
Aldı beni iki kaşın arası aman aman aldı beni aldı beni iki kaşın arası. Yaktı beni kül eyledi gözlerin karası. Yaktı beni kül eyledi gözlerin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Aman aman, içinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Sevdim ne çare, ne söylesem o yâre eller arifedir. İsterim yâre gideyim, hasmım garipdir. Aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman.
Sevgili dinleyiciler, 1880 senesinde Güney Habeşistan'dan İstanbul'a küçük bir zenci çocuğu getirildi. O kadar zayıf, o kadar ufak tefek bir zenci yavrusuydu ki, kimse onun 5-6 yaşından büyük olabileceğine ihtimal vermiyordu. Halbuki küçük zenci 11 yaşındaydı. Kim derdi ki, hürriyetine bile sahip olmayan bu mini mini esir, bu bir kelime dahi Türkçe bilmeyen simsiyah parmak çocuk, günün birinde padişah sarayının en mühim, en nüfuzlu insanı olacak. Sultan Hamit'in en sevdiği musahiplerinden birisi diye anılacak ve yakın tarihimizin en renkli siması haline gelecek. İşte sevgili dinleyiciler, Musahip Nadir Ağa'nın hikayesi böyle başladı. Ve bu son derece hareketli geçen hayatın hikayesi 1957 yılı Kasım ayında Göztepe'de ahşap bir konakta sona erdi. İmparatorluk Sarayı'nın meşhur musahibi Sani'yi, Hazreti Şehriyari Nadir Ağa vefat etti. Şimdi, vefatından birkaç gün önce, kendi ağzından dinlenerek, zamanın mecmualarında neşredilen hatıralarını hep beraber dinleyelim. Herkes benim Afrikalı olduğumu bilir. Fakat kimse Afrika'nın neresinden geldiğimi bilmez. Ben Habeşistanlıyım. Habeşistan'ın en güney kısmında. Pek küçük bir çocuk olarak esirciler tarafından kaçırıldım. Ancak köyümün ismini çok iyi hatırlarım. Limmu. Bu Limmu, vahşi hayvanları, bilhassa aslan ve filleriyle meşhur bir orman köyüdür. Bugün dahi Limmu'da sabaha karşı vahşi hayvanların su içmeye inerken çıkardıkları sesleri, korkunç korkunç bağırmalarını hatırlarım. Memlekette benden daha küçük iki kız kardeşim vardı. Esirciler tarafından kaçırıldığımdan sonra onlar ne olmuştu bilmiyorum. En büyük emelim kendilerini bulmaktı. Bunu Sultan Hamit de bilirdi. Bir gün bana, "Oğlum Nadir, sana bir müjdem var. Habeşistan İmparatoru 2. Menelik İstanbul'a hususi bir mümessil gönderiyor. Kendisine rica ederiz, senin Limmu köyüne adam göndertir, aileni, kız kardeşlerini aratırız. Bir şartla. Durup sessizce hükümdarın şartının ne olduğunu bekledim. Padişah devam etti. Ailen, kız kardeşlerin Limmu'da bulunsa dahi katiyen seni göndermem. Kız kardeşlerin buraya gelsinler, hep beraber sarayda oturursunuz. Hakikaten 1,5-2 ay sonra o zamanki Habeşistan İmparatoru 2. Menelik Hazretlerinin hususi temsilcisi, meşhur Mareşal Maşaşa İstanbul'a geldi. Bu zat Afrika'nın en mühim siması idi. Sultan Hamit, İmparator 2. Menelik ile bir takım mühim münasebetler kurmak istiyordu. Onun için Mareşal Maşaşa'nın İstanbul'da istikbalini, karşılanışını size tarif edemem. Şehir renk renk, milyonlarca fenerle donatılmıştı. Mareşal bir imparator gibi karşılandı. İmparator Menelik'in hususi mümessiline beni Yıldız Sarayı'nda bizzat Sultan Hamit hem de şöyle takdim etti. Size bir hemşerinizi takdim ederim. Kendisinin bir ricası olacak. Yerine getirilmesini ben de pek isterim dedi. Nadira hatıralarına şöyle devam ediyor. Mareşal'e derdimi anlattım. Hemen nereli olduğumun ve ailemin isminin yazılıp kendisine verilmesini istedi. Limmu'dan olduğumu öğrenince hususi bir alaka gösterdi. Bizim ailemiz de o civardadır dedi. Buna pek sevindim. Habeşistanlı Mareşal bir müddet sonra memleketine döndü. Kendisinden uzun zaman cevap alamadık. Hatta Sultan Hamit bana, Mareşal Maşaşa bizi unuttu diyordu. Fakat günün birinde saraya benim ismime hiç ümit etmediğim bazı eşya paketi getirdiler. Çuvallara sarılmış uzun uzun sırık gibi iki büyük paket. Bir tahta kutu, yine başka bir kutu daha. Bütün bunların yanında kırmızı bal mumundan altı mühür taşıyan koca bir zarf. Açtık. Mareşal Maşaşa'dan geliyor. Fransızca olarak yazılmış mektup. Bana edilen tercümeyi heyecandan kalbim güm güm çarparak dinledim. Aşağı yukarı şöyle deniliyordu. Sizin işinizle bizzat İmparator Hazretleri alakadar oldular. Limmu'ya tahkikat için Addis Ababa'dan yani Habeşistan'ın merkezinden bir heyet gönderdik. Maalesef ailenizden hiç kimseyi bulmak kabil olamadı. Yaptığımız tahkikat neticesinde bütün ailenin Habeşistan'ın cenubundan Kenya'ya hicret ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bütün arzumuza rağmen size sevinçli bir haber veremediğimizden dolayı özür dileriz. Mektupta aşağı yukarı böyle diyordu. Mektupla beraber size İki tane yekpare fil dişi, bir külçe altın gönderiyoruz. Ayrıca İmparator Hazretlerinin verdikleri birinci rütbeden iki kıta arslan nişanı da tarafınıza beratları ile beraber gönderilmiştir. Fil dişleri Limmu civarında avlanan fillere aittir. En derin hürmetlerimizi sunarız. Evet, mektup böyle bitiyordu. Bu suretle ailemi, kız kardeşlerimi bulmaktan tamamen ümidimi kesmiştim. Nitekim senelerce sonra onların hepsinin vefat ettiğini de öğrendim. Thank you. Etrafımdakilerin en çok merak ettikleri şeylerden biri de Habeşistan'dan nasıl kaçırıldığım hikayesidir diyor Nadir Ağa. Ben bir kere değil, iki kere Limmu'dan kaçırıldım. Birincisinde esircilerin elinden kurtuldum. Gece yarısı kaçtım. Aslanların, fillerin ve ormanların içinden geçerek eve döndüm. Lakin esirciler beni yine yakaladılar. Şimdi Cibuti olduğunu tahmin ettiğim bir limandan karşıya, Arabistan'a, Mekke'ye, oradan da Medine'ye götürdüler. O zamanlar Afrika'dan getirilen esirlerin satıldığı en büyük pazar burası idi. Benimle beraber belki 200 zenci vardı. Hepsi birer birer satıldı. Fakat beni kimse almıyordu. O kadar çelimsiz, o kadar sıska idim ki, kim görse bu ölecek, paraya yazık diyor, beni satın almaktan vazgeçiyordu. zayıflığım yüzünden esircinin elinde kaldım. Adam beni satamayacağını anlayınca Medine'den Mekke'ye döndük. Bu sırada Mekke şeriflerinden bir zatın annesi bana acıdı ve beni satın aldı. O zamanlar sevgili dinleyiciler, Mekke şerifleri bugünkü Ürdün ve eski Irak Melik ailesinin dedeleriydi ve onlar bir ayakları İstanbul'daydı. Yazları İstanbul'da geçirirlerdi. Hala İstanbul'da Şerifler Yalısı var. Bebek'te, Emirgan'da hep onların evleridir. İşte diyor Nadir Ağa, Mekke'den İstanbul'a geldik. Sene 880. O zamanlar 10-12 yaşında olduğumu tahmin ediyorum. Bir kelime bile Türkçe bilmiyordum. Habeşli olduğu için bir türlü yemeklere alışamıyordum. Biz Limmu'da hep et, kebap, pirzola gibi şeyler yerdik. Canım şöyle kanlı kanlı bir pirzola istiyor, fakat bunu Türkçe olarak nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Nihayet gözümü kızdırdım. Bir gün konakta yere yatıp me me diye bağırmaya, sonra koyun keser gibi boynumun üstünde elimi bıçak şeklinde oynatmaya, velhasıl pirzolayı tarif için ne işaretler lazımsa onları yapmaya başladım. Etrafımdakiler gülerek anladık, anladık dediler ve aynı gün oynayayım diye bana bir kuzu aldılar. Derdimi anlatamamıştım, fakat yine de yılmadım. Pirzoladan vazgeçemiyordum. Bu sefer kuzuyu işaret ederek yemek istediğimi anlatmaya kalktım. Etrafımdaki gözler dehşetle açıldı. Sonradan öğrendim. Meğer benim halime bakıp küçük Afrikalı galiba yamyam derlermiş. Nihayet bin bir müşkilatla onlara canımın pirzola istediğini anlatabildim. Pişirip getirdiler. Küçücük bünyeme rağmen o gün tamamen 10 kemik pirzola yemiştim. Nadir Ağa hatıralarının bu kısmında saraya girişini anlatıyor. Saraya girişim diyor bir tesadüf eseri değildir. O zamanlar imparatorluk sarayındaki bütün siyahi ağalar değişiyordu. Padişah bir Sudanlının kabahati yüzünden bütün Sudanlı harem ağalarından soğumuştu. O zamanlar harem ağalarının hepsi, hemen hepsi Sudanlı idi. Sultan Hamid, ben artık civarımda Sudanlı görmek istemiyorum. Habeşistan'dan ağa getiriniz demiş. Bunun üzerine her tarafa haber çıkarılmış, esircilerin elinde ne kadar Habeşi siyah varsa saraya gönderilmesi bildirilmiş. Biz 22 zenci çocuğu olarak hep birlikte kafile halinde saraya götürüldük. Huzura çıkarılmamız için 4 gün bekledik. Nihayet yine 22 çocuk hep beraber Sultan Hamid'in huzuruna çıkarıldık. Ben sarayın dekorundan o kadar korkmuştum ki vücudumu acayip bir titreme aldı. Padişah karşısına getirilen bu 22 kara çocuğa gülerek bakıyordu. Bana gözleri ilişince gel bakalım buraya dedi. Türkçe söylediği için anlayamamıştım. Padişah bu sefer bizi getirenlere sordu. Neden gelmiyor diye sordu. Onlar da cevap verdiler. Türkçe bilmiyor efendimiz. O yalnız Arapça bilir dediler. Bunun üzerine Sultan Hamid benimle Arapça konuşmaya başladı. Sevgili dinleyiciler, Nadir Ağa'nın saraydaki durumu çok itibarlıydı. Sultan Hamid'in çok sevdiği bir harem ağası olarak sarayda yetişti. Sultan Hamid'in musahibi, ikinci musahibi oldu. Ve gece gündüz onun yanından ayrılmaz, padişah tarafından çok sevilir ve itibar görürdü. Padişahın ihsanlarına nail olurdu. Sultan Abdülhamid'in oğlum Nadir diye seslendiği bu harem ağasının itibarlı devri 31 Mart vakası ile son buldu sevgili dinleyiciler. Ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle hayatı değişti. Nadir Ağa bu güne ait hatıralarını şöyle anlatıyor. O andan itibaren koca saray feryatlarla, hıçkırıklarla doldu. Bu matem alametleri içinde gülenlere, hem de katıla katıla gülenlere rastlanıyordu. Büyük kederlerin insanlar üzerinde muhtelif tesirler yaptığını o zaman anladım. Sarayda tek başına kalmış olan Doktor Nurettin Paşa ile muavinlerinden Buhar Efendi ve harem dairesinde enjeksiyon yapıp icabında sülük yapıştıran Ermeni asıllı Zahori kadın dört bir tarafa koşuşuyorlardı. Saraya o gün hiç yiyecek gelmemişti. Öğleye doğru askeri arabalar tayin ekmeği, peynir, zeytin ve helva getirdiler. Harem dairesinde de aynı yiyecekler verildi. Efendimiz yani Sultan Abdülhamid Han bu müddet zarfında devamlı olarak kahve içiyordu. İşte o gün bizi tevkif ettiler ve harbiyeye götürdüler. Sevgili dinleyiciler, o gün Yıldız Sarayı'nı teslim alan ve sonradan Kor General Galip Pasiner olan Galip Bey, Nadir Ağa için yetişme tarzından umulmayacak kadar zeki, zarif, ahlaklı ve medeni cesareti olan bir genç siyahi diye bahsediyor. Nadir Ağa bu günlerde çok endişeli günler yaşadı. Harbiye Nezaretinden Divan-ı Harbe götürüldü ve İttihat ve Terakki Fırkası mensupları tarafından sorguya çekildi. Kendisinden jurnal listeleri ve altınların yerin soruldu. Bunları göstererek hayatını kurtardıysa da istikbalini kurtaramadı. Saraydan çıkışını da şöyle anlatıyor Nadir Ağa. Saraydan çıkışımdan sonra başıma çok acı şeyler geldi. Günlerce Bekir Ağa bölüğünde idamımı bekledim. Fakat kaderim böyleymiş, dar ağacından kurtuldum. Saraydan ayrıldıktan sonra dişimi tırnağıma takarak çalışmaya başladım. İlk günler pek şaşırmıştım. Sarayın duvarları arasında geçen günlerden sonra hayat da birdenbire burun buruna gelmek beni allak bullak etmişti. Ne iş yapacağımı bilmiyordum. Param da yoktu. Yalnız bir dostumdan 700 lira alacağım vardı. Bunu aldım. O zamanlar bu çok güzel bir sermaye sayılabilirdi ama hayatının 27 senesi sarayda geçmiş bir insan için bunu işletmek bir meseleydi. 700 lira ile ne yapacağımı düşünüp dururken bir dost karşıma çıktı. Gülümseyerek sana 40 kırım ineği buldum dedi. Şaşırmıştım. Ben 40 tane ineği ne yapayım dedim. Dostum başını salladı. İlahi Nadir Ağa, kırım ineğinin ne demek olduğunu biliyor musun dedi. Nasıl bilmem. Kırım ineğinin ne demek olduğunu belki ben ondan daha iyi biliyordum. Çünkü Yıldız Sarayı'ndayken Sultan Hamid'in de bu hayvanlara meraklı olduğunu görmüştüm. Bunlardan ne kadar süt alındığını biliyordum. Ama ben nasıl sütçülük yapacaktım? Bununla beraber dostuma sordum. Bu 40 tane kırım ineğini nereden bulacağız? Saraydayken bir kere arattık tarattık ancak 8 tane kırım ineği bulabildik. 40 hayvan birden nerede bu bolluk dedim. Dostum vaziyeti izah etti. Bu inekler Süleyman Bey adında gayet zengin bir iş adamının idi. Bu zatın en büyük merakı kırım ineği beslemekti. Süleyman Bey birdenbire ölmüş ve sürü halinde kırım ineği bırakmıştı. Müzayede günü gittik, inekleri gördük. Sahiden de en iyi cins hayvanlardı. Her ağaç mezat, 10'ar liradan 40 kırım ineğini 400 liraya satın aldım. Elimde kalan 300 lira ile de modern ahırlar inşa ettirdim. Şu garip tecelliye bakınız, yolum saraydan ahıra intikal etmişti. Türkiye'de ilk defa kapalı şişede sütü ben sattım. Hem de litresi 1 kuruştan. Evet, işte meşhur ağa, Nadir Ağa sokaklarda sütçülük ediyor rivayeti böyle çıktı. Sonra başka işler de yaptım ve nihayet ihtiyarladım. Geldik, gidiyoruz işte. Evet sevgili dinleyiciler, Sultan Abdülhamit'in diğer musahiplerinden Cevher Ağa, Nadir Ağa kadar şanslı değildi. O, 31 Mart vakasının teşvikçilerinden birisi olarak suçlandı ve Divan-ı Harp tarafından idam edildi. Nadir Ağa bu badireden hayatını kurtardı. Ve 1957 yılına kadar Göztepe'de ahşap bir evde yaşadı, sütçülüğe devam etti. 1957 yılında çok yaşlı olduğu halde vefat etti. Tahmin ediyorum ki harem ağalarından en son vefat edenlerden birisidir. Böylece bir devir ve bir devre şahitlik edenler defteri böylece kapanıyordu.
Hazır teşrifine hazır, kayık hazır, kayık muntazır teşrifine hazır, kayık hazır, kayık ince yaşma yaşmakla ucuma seyrecek, seyrecek. El ve mantilden feracı pek deşik, pek deşik. El ve mantilden feracı pek deşik, pek deşik. İnce yaşmakla ucuma seyrecek, seyrecek. İnce yaşmakla ucuma seyrecek, seyrecek.
Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Ha. Hatıralar.